Kadın hala derin uykuda, düzenli ve güçlü nefesler alıp veriyordu. Hafif aralanmış ağzı, gülümseyecek ya da bir şeyler söyleyecek gibiydi. Ve yorganın altındaki genç, diri göğüsleri huzurla inip kalkıyordu. Pencerelerden içeriye yeni doğan günün ilk ışıkları vuruyordu. Fakat kış sabahının ışığı zayıftı. Karanlıkla aydınlık arası bir ışık, kararsız bir şekilde vuruyordu uyuyan her şeye ve örtüyordu üstünü. Ferdinand sessizce kalkmıştı. Nedenini kendi de bilmiyordu. Şimdilerde bunu çok sık yaşıyordu. Çalışırken birden kalkıyor, şapkasını kaptığı gibi evden çıkıyor, kendini tarlalara atıyor, hızla ve giderek, daha hızla, bitkin düşünceye, dizleri titreyinceye, şakaklarındaki nabzı deli gibi atıncaya kadar koşuyor. Sonunda kendini bilmediği yabancı bir yerde buluyordu. Ya da hararetli bir sohbetin ortasında öylece donup kalıyor. Söylenenleri anlamıyor, soruları duymuyor, kendine gelmek için tüm gücüyle silkinmek zorunda kalıyordu. Bazen de akşamları üstünü değiştirmeyi unutuyor, ayağından çıkardığı ayakkabıları elinde ya karısının seslenmesiyle yerinden sıçrayıncaya ya da birdenbire elindeki ayakkabılar yere düşünceye kadar yatağın kenarında öylece oturup kalıyordu. Sıcak odasından balkona çıktığında soğuktan titremeye başladı. Farkında olmadan ısınmak için dirseklerini bedenine bastırdı. Aşağıdaki manzara hala sisle kaplıydı. Yüksekteki evinden baktığında genellikle beyaz bulutların hızla süzülüşünü bir ayna gibi yansıtan Zürih Gölü'nün üzerine şimdi kalın, süt gibi köpükler yayılmıştı. Bakışlarının ve ellerinin değdiği her yer nemli, karanlık, kaygan ve griydi. Ağaçlardan sular damlıyor, kirişlerden nemler sızıyordu. Yeni güne uyanan dünya, biraz önce selden kurtulmuş, saçlarından sular damlayan bir insana benziyordu tıpkı. Sisi gecenin içinden insan sesleri yükseliyordu. Fakat bu sesler suda boğulan bir insanın çıkardığı hırıltılar gibiydi. Bazen de çekiş sesleri ve uzaktaki bir kilisenin kulesinden çıkan çan sesleri geliyordu. Fakat her zamanki gibi net değil, nemli ve paslı bir sesti duyulan. Islak bir karanlık duruyordu kendisiyle dünyası arasında. Üşüyordu. Fakat yine de elleri ceplerinde, sisin ve karanlığın ardından ortaya çıkacak manzarayı görmek için, hiç kıpırdamadan orada öylece duruyordu. Sis, gri bir kağıt gibi aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş kalkarken, Ferdinand, aşağıda sabah sisinin arkasına gizlendiğinden emin olduğu ve düzenli, berrak çizgileriyle varlığını aydınlatan o çok sevdiği manzarayı sonsuzca özlediğini hissetti. Kim bilir kaç kez içindeki karmaşadan kaçıp bu pencereye gelmiş, dışarıdaki huzur dolu manzaraya bakarak rahatlamıştı. Karşı kıyıda evler sevimli bir şekilde yan yana dizilmişti. Mavi suları zarafetle yaran küçük bir vapur, kıyıda neşeyle süzülen martılar, kırmızı bacalardan çıkan ve öğleyin çalan çan sesleriyle birlikte göğe yükselen gümüş renkli dumanlar. Ona o kadar açık, o kadar net bir şekilde huzur, huzur diye bağırıyorlardı ki, dünyanın delirdiğini bilmesine rağmen bu güzelliklere inanıyor ve kendisine vatan seçtiği bu ülke sayesinde birkaç saatliğine de olsa kendi vatanını unutuyordu. Aylar önce zamandan ve insanlardan kaçan, savaşan ülkesinden İsviçre'ye gelmiş bir kaçaktı. Gördüğü vahşet ve dehşet yüzünden korkudan büzülmüş, altüst olmuş ruhunun burada düzeldiğini, iyileştiğini ve yaralarının kabuk bağladığını fark etmiş, buranın eşsiz manzarasının, renklerinin onu kendisine çektiğini ve içinde resim yapma arzusunu uyandırdığını hissetmişti. Bu nedenle ne zaman bu manzarası kararsa kendisini yabancı ve uzağa atılmış hissediyordu. Tıpkı bu sabah saatlerinde olduğu gibi, çünkü sis her şeyin üzerini örtmüş, manzarasını engellemişti. Aşağıda karanlıkta kapalı kalan herkese onlar gibi uzaklarda gömülüp kalmış, memleketinin insanlarına karşı sonsuz merhamet hissediyor. Onlarla beraber olmak, yazgılarını paylaşmak için sonsuz bir özlem duyuyordu. Bu Mart sabahında sisler arasında bir yerde bir kilisenin çanı 4 kez çaldı. Sonra sanki saati kendi söylüyormuş gibi 8 kez daha çaldı. Ferdinand, önünde dünya, arkasında uykusunun karanlığındaki karısı olmasına rağmen kendini bir kulenin tepesinde tarifsiz bir yalnızlık içinde hissediyordu. Yüreğinin derinliklerinde bu sis duvarını parçalamak, bir yerlerde uyanışın, aydınlanışının mesajını, yaşamın gerçekliğini, güvenliğini, kesinliğini hissetmek istiyordu. Bakışlarını ileriye yönelttiğinde, aşağıda köyün bittiği ve yolun kısa kıvrımlarla yukarıya kadar çıktığı yerde, sislerin içinde insan ya da hayvan, bir şeylerin yavaş yavaş hareket ettiğini sandı. Ne olduğu belli olmayan bu küçük şey gittikçe yaklaşıyordu. Ferdinand, kendisinden başka birinin uyanık olmasına sevindi önce. Öte yandan yakıcı ve hiç de sağlıklı olmayan bir merak sardı benliğini. Gri cismin ilerlediği yerde, civar köylere ya da buraya çıkan bir dört yol ağzı vardı. Gelen yabancı bir an soluklanmak için duraklar gibi oldu. Sonra ağır ağır dar patikadan yukarı çıkmaya başladı. Ferdinand birden huzursuzlandı. ''Bu yabancı da kim?'' diye sordu kendi kendine. Nasıl bir mecburiyet onu da benim gibi sıcak yatağından sabahın ışığına çıkardı acaba? Bana mı geliyor? Benden ne istiyor? Hafif sisin içinden tanıdı onu. Postacıydı. Her sabah kilisenin çanı 8 kez vurduğunda buraya tırmanırdı. Ferdinand onun uçlara doğru kırlaşan kızıl denizci sakallı kaba yüzüne ve mavi gözlüğüne baktı. Fındık ağacıydı adı. Ferdinand ise sert hareketleri ve mektubu vermeden önce ciddi bir tavırla büyük, siyah deri çantasını sağ tarafına çekerken, vakur bir tavır takınması nedeniyle ''Fındık kıran'' diyordu ona. Ferdinand, onun yere kuvvetle basa basa çantayı sol tarafına atıp kısa bacaklarıyla son derece ciddi yürüdüğünü görünce gülümsemeden edemedi. Fakat birden dizlerinin titrediğini hissetti. Gözlerinin üstüne doğru kaldırdığı eli bir anda felç olmuş gibi yana düştü. Bugün, dün ve haftalar boyunca hissettiği huzursuzluğu birden geri dönmüştü sanki. Postacının adım adım kendisine doğru geldiğini hissediyordu. Ne yaptığını bilmeden kapıyı açtı. Uyuyan karısının yanından yavaşça geçerek dışarıya süzüldü ve hızla merdivenlerden indi. Bahçe parmaklıklarından aşağıya, postacıya doğru yürüdü. Bahçe kapısında karşılaştılar. ''Benim için bir şey var mı?'' Postacı ona bakabilmek için buğulanmış gözlüğünü kaldırdı. ''Elbette, elbette.'' Bir hareketle siyah çantasını sağ tarafına aldı. Parmaklarıyla yokladı mektupları. Ferdinand titriyordu. Sonunda postacı çantadan bir mektup çıkardı. Kahverengi bir zarftı. Üstünde resmi damgası ve Ferdinand'ın adı vardı. ''İmzalamanız gerekiyor.'' dedi postacı. Mürekkepli kalemini ıslatıp Ferdinand'a uzattı. Ferdinand heyecandan imza olarak okunmaz bir şekilde ismini karaladı. Sonra şişman kırmızı elin ona verdiği mektubu aldı. Fakat Ferdinand'ın parmakları o kadar uyuşmuştu ki zarf bir anda elinden kayıp yere ıslak toprağa, nemli ağaç yapraklarının üzerine düştü. Almak için eğildiğinde kokuşmuş, çürümüş bir şeylerin kokusu geldi burnuna. İşte buydu. Haftalardır gizli ve sinsi bir şekilde huzurunu kaçıran, bozan buydu, iradesine rağmen beklediği mektuptu. Anlamsız, saçma sapan, anlaşılmaz, bilinmeyen, meçhul uzaklıklardan kendisine gelen, onu el yordamıyla arayan, daktiloda yazılmış donuk makine sözcükleriyle sıcak yaşamına, özgürlüğüne uzanan saldıran bir mektuptu. Keşfe çıkmış bir süvari, yeşil, sık ormanlıkta görünmez, çelik bir namlunun kendisine yöneldiğini ve içindeki küçük kurşunun karanlığa, bedeninin içine girmek istediğini nasıl hissederse, Ferdinand da bu mektubun bir yerlerden çıkıp geleceğini biliyordu. Karşı koymak için çevirdiği, geceler boyunca düşüncelerine nüfuz eden tüm o küçük dolaplar boşunaydı demek. Ve işte şimdi onu bulmuşlardı. Çok değil. Daha 8 ay önce öbür tarafta kendisini bir at tüccarı gibi muayene eden, kolundan tutup kaslarını yoklayan askeri doktorun karşısında, çıplak, soğuktan ve tiksintiden titreye titreye durdu ve kendini son derece aşağılanmış hissettiği sırada yaşadığımız bu çağın insan onurunu hiçe saydığına ve Avrupa'nın içine düştüğü esarete bizzat tanık olmuştu. Vatansever lafların boğucu havasına ancak 2 ay dayanabilmişti. Fakat bir süre sonra yavaş yavaş nefes alamaz hale gelmiş, insanlar onu ikna etmek için ağızlarını açtıklarında yalanın sarı rengini dillerinde görmeye başlamıştı. İnsanların söylediği her şey onu tiksindirmişti. Boş patates çuvallarıyla şafak vakti pazarın basamaklarında oturan ve soğuktan tir tir titreyen kadınların bakışları yüreğini parça parça etmişti. Yumruklarını sıkıp etrafta dolanırken öfke ve kinle dolmaya başladığını hissetmiş, içindeki bu inanılmaz nefretten tiksinti duymuştu. Sonunda birinin yardımıyla karısıyla birlikte İsviçre'ye geçebilmeyi başarmıştı. Sınırı geçer geçmez birden içi yaşam sevinciyle dolmuştu. Başı o kadar dönmüştü ki bir direğe tutunmak zorunda kalmıştı. Uzun bir süre sonra ilk kez yeniden hayat, insan, eylem, irade, güç gibi duyguları hissetmişti. Ciğerleri havadaki özgürlüğü içine çekmek için hazırdı. Vatan onun için artık daha çok bir hapishane, bir mecburiyetti. Yabancı diyarsa dünyadaki vatanı, Avrupa, insanlık demekti. Fakat bu mutluluğu ve hafiflemiş duyguları pek uzun sürmedi. Sonrasında o korku yine geldi. İsmiyle bu kanlı çalılığa takılıp kaldığını, geçmişinden kurtulamayacağını biliyordu. Bilmediği, tanımadığı fakat onu bilen ve özgür bırakmayan bir şeyler olduğunu hissediyordu. Görünmez bir yerlerde pusuya yatmış, uykusuz, soğuk bir gözün onu gözlediğini biliyordu. Tamamen içine döndü. Bildiğine teslim ol, çağrılarını görmemek için hiç gazete okumadı. İzini kaybettirmek için evini değiştirdi. Mektuplarının karısı adına kiralık posta kutusuyla gönderilmesi için talimat verdi. İnsanların sorularına maruz kalmamak için onlarla konuşmaktan kaçınıyordu. Asla kente inmiyor, tuval ve boya alması için karısını gönderiyordu. Zürih Gölü yakınlarındaki küçük bir köyde bir köylüden kiraladığı evde varlığını, ismini unutturmaya çalışıyordu. Fakat bildiği bir şey vardı. Herhangi bir çekmecede yüz binlerce kağıdın arasında bir kağıt vardı. Biliyordu. Günün birinde, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda bu çekmece çekilecekti. Bu çekmecenin açıldığını duyuyordu. Adını yazan daktilonun tuşlarının vuruşunu duyuyor ve biliyordu. Bu mektup onu buluncaya kadar dolanacak, dolanacaktı. Ve işte o mektup şimdi elindeydi. Titriyordu. Soğuktu ve fiziksel olarak parmaklarının arasındaydı. Ferdinand sükûnetini korumaya çalıştı. ''Bu yaprağın ne önemi var, bu yaprağın ne önemi var?'' diyordu kendi kendine. ''Yarın öbür gün burada binlerce, on binlerce, yüz binlerce yaprak, fundalıklarda çiçek açacak ve her biri benim için yabancı olacak. Tıpkı bunun gibi. Bu resmi yazısı da ne demek? Okumam gerektiği anlamına mı geliyor?'' Ben kimsenin amiri ya da komutanı değilim. İnsanlar üzerinde yaptırım gücüm yok. Kimseye emredemem. Fakat kimse de bana bir şey emredemez. İsmim ne arıyor orada? Bu ben miyim? Onun ben olduğumu söylemem için kim beni mecbur edebilir? Orada ne yazdığını okumam için kim beni mecbur edebilir? Okumadan yırtarsam parçaları göle kadar uçuşur ve ne ben bir şey bilirim ne de dünya. Bu mektubu görmezden gelebilirim. Bir damlanın ağaçtan toprağa düşmesinden daha hızlı yırtıp atabilirim. İçinde ne olduğunu ancak istersem öğrenebileceğim bu yaprak nasıl beni huzursuz edebilir? Ve ben istemiyorum. Ben özgürlüğümden başka bir şey istemiyorum. Parmakları sert zarfı yırtıp parçalarını lime lime etmek için geriliyordu. Fakat çok garip, kasları onu dinlemiyordu. Ellerindeki bir şey iradesine karşıydı. İtaat etmiyorlardı. Bütün kalbiyle yırtıp parçalamak istediği halde parmakları gayet dikkatle açtı zarfı. Titreye titreye katlanmış beyaz kağıdı düzeltti. Kağıdın üzerinde zaten bildiği bir şey yazıyordu. Sayı 34.729. Ferdinand, Sayın, M Bölge Komutanlığı'nın emriyle askerliğe elverişliliğinizin tespiti için en geç 22 Mart'a kadar Bölge Komutanlığı'nın 8 nolu odasında tekrar muayeneye gelmeniz gerekmektedir. Askeri evrakı bu amaçla gideceğiniz Zürih Konsolosluğundan temin edebilirsiniz. Bir saat sonra odaya yeniden girdiğinde elinde bir buket çiçekle gülümseyerek yanına gelen karısıyla karşılaştı. Karısının yüzünde kaygısızlığın ışıltısı parlıyordu. ''Bak ne buldum ben?'' dedi. ''Orada, evin arkasında, çayırlarda açıyorlar. Ağaçların arkasındaki gölgeliklerde hala kar var.'' Karısını memnun etmek için elindeki çiçekleri aldı. Sevdiğinin endişesiz yüzüne bakmamak için başını çiçeklerin üzerine eğdi ve ardından kendisine atölye yaptığı çatı katındaki odasına çıktı. Fakat çalışamadı. Tuvalin önüne geçer geçmez, daktilonun sert vuruşlarıyla yazılmış sözcükler gözlerinin önünde belirdi. Paletteki boyalar, çamur ve kan gibi göründü gözüne. Cerahat ve yaralar geldi aklına. Hafif gölgede duran kendi portresi askeri üniformalı halini gösteriyordu. ''Çılgınlık bu, çılgınlık!'' diye bağırdı. Bağırırken de gözünün önüne gelen bu resimleri korkup kaçırtmak istercesine ayağıyla yere vurmaya başladı. Fakat elleri titriyor, ayaklarının altındaki yer sallanıyordu. Uzanmak istedi. Küçük bir sandalyeye çöktü ve karısı öğle yemeğine çağırıncaya kadar orada kaldı. Aldığı her lokmada adeta boğuluyordu. Boğazında yukarıda acı bir şeyler vardı. Önce aşağıya inen, sonra yine yukarıya çıkan acı bir şey. İki büklüm hiç konuşmadan sessizce oturduğu yerden karısının kendisini izlediğini fark etti. Birden karısının usulca elini elinin üzerine koyduğunu hissetti. ''Neyin var Ferdinand?'' Yanıt vermedi. ''Kötü bir haber mi aldın?'' Sadece başıyla onayladı ve yutkundu. ''Ordudan mı?'' Yine sadece başıyla onayladı. Karısı sustu. Ferdinand da sustu. Bu düşünce adeta bunaltıcı ve boğucu bir şekilde birdenbire odanın ortasına düşmüş, odadaki her şeyi, nesneleri bir kenara itmişti. Geniş ve yapış yapıştı. Başlayıp da bitiremedikleri yemeklerin üzerine çökmüştü. Adeta bir sümüklü böcek gibi enselerinde sürünüyor ve ürkütüyordu. Bu düşüncenin ağır yükünden orada öylece iki büklüm, sessizce oturuyor, birbirlerinin yüzüne bile bakmaya cesaret edemiyorlardı. En nihayet karısı şunu sorduğunda sesinde bir şeyler kırılmış, yıkılmış gibiydi. ''Seni konsolosluğa mı çağırdılar?'' ''Evet.'' ''Peki gidecek misin?'' Ferdinand titriyordu. ''Bilmiyorum. Fakat gitmek zorundayım.'' ''Niçin zorundaymışsın? İsviçre'de sana emir veremezler. Burada özgürsün.'' Birbirine kenetlenmiş dişlerinin arasından öfkeyle tıslarcasına ''Özgür. Bugün kim özgür ki?'' dedi. ''Özgür olmak isteyen herkes. Ve en çok da sen. Bu nedir ki?'' Karısı onun önündeki kağıdı sinirle fırlatıp attı. ''Bunun senin üzerinde nasıl bir gücü olabilir ki?'' Zavallı bir büro memurunun yazdığı bu kağıt parçasının senin gibi canlı, özgür bir insanın üzerinde nasıl bir gücü olabilir? Bu sana ne yapabilir? Nasıl bir zarar verebilir? Kağıt değil ama gönderen zarar verebilir. Kim gönderiyor bunu? Nasıl bir insan? Bir makine, insan öldüren bir makine. Fakat seni yakalayamaz. Milyonlarcasını yakaladı. Beni neden yakalayamasın ki? Çünkü sen istemiyorsun. Diğerleri de istemiyordu. Fakat onlar özgür değildi. Onlar silahların arasında kalmıştı. Bu nedenle gittiler. Ama hiçbiri isteyerek gitmedi. Hiçbiri İsviçre'den o cehenneme bile isteye gitmezdi. Heyecanını bir yana bıraktı. Çünkü kocasının acı çektiğini görüyordu. Karşısındaki bir çocukmuş gibi içinde bir merhamet yükseldi. "Ferdinand," dedi ona yaslanırken. "Doğru düşünmeye çalış. Korktun. Bu sinsi, vahşi, kötü niyetli canavarın birine saldırdığında onu korkuttuğunu, ürküttüğünü biliyorum. Fakat düşün ve hatırla lütfen. Biz bu mektubu bekliyorduk. Yüzlerce kez bu ihtimali düşünmüştük. Ben onu yırtıp atacağını ve insan öldürmeye alet olmayacağını biliyor, seninle gurur duyuyordum. Unuttun mu? Unutmadım Paula. Biliyorum, fakat... Şimdi konuşma, diye ısrar etti karısı. Sinirlerin oldukça bozuk. Konuştuklarımızı hatırla, yazdıklarını. Asla eline silah almayacağını açıkladığın o yazıyı hatırla. Çok kararlıydın. Ferdinand hemen atıldı. Asla kararlı olmadım. Asla emin değildim. Hepsi bir yalandı. Korkularımdan bir kaçıştı. Ben bu sözcüklerle sadece kendimi kandırdım. Ve tüm o sözler özgür olduğum sürece doğruydu. Fakat beni çağıracakları zaman irademin zayıflayacağını biliyordum. Onların karşısında titrediğimi mi düşünüyorsun? Onlar hiçbir şey değil. Gerçekten içimde olmadıkları sürece sadece hava ve sözcükten ibaretler. Yani hiçbir şey değiller. Fakat ben kendimin karşısında titredim. Çünkü beni çağırdıklarında hemen gideceğimi biliyordum. Ferdinand, gitmek istiyor musun? Hayır, hayır, hayır, dedi ayaklarıyla sertçe yere vurarak. İstemiyorum, istemiyorum, içimdeki hiçbir şey de istemiyor. Hiçbir hücrem istemiyor. Fakat kendi irademe rağmen gideceğim. Onların güçlerinin korkunçluğu da bu değil mi zaten? İnsanın kendi iradesine, kendi inancına rağmen onlara hizmet etmesi değil mi? Korkunç olan. Keşke karşı koyabilecek iradem olabilse. Fakat insanın eline böyle bir yazı geçince iradesi uçup gidiyor. İtaat etmek mecburiyetinde kalıyor. Tıpkı öğretmen seslendiğinde ayağa kalkıp titreyen bir okul çocuğu gibi. Fakat Ferdinand, kim sesleniyor ki? Vatan mı? Bir memur. Canı sıkılmış bir büro memuru. Ayrıca devlet bile bir insanı cinayet işlemeye zorlayamaz. Buna hakkı yok. Biliyorum, biliyorum. Büyük hümanist Tolstoy'dan da birkaç cümle söyle de tam olsun. Tüm argümanları biliyorum. Anlamıyor musun? Beni çağırmaya hakları olmadığını da biliyorum. Vazifemin onların her dediğini yapmak olduğuna ben de inanmıyorum. Ben de tek bir vazifem olduğunu biliyorum. İnsan olmak ve çalışmak. İnsanlığın ötesinde bir vatanım yok benim. İnsanları öldürmek gibi bir isteğim, hırsım yok. Bunların hepsini biliyorum. Paula, her şeyi ben de senin gibi açık ve net görüyorum. Ancak onlar beni buldular, beni çağırıyorlar. Ve her şeye rağmen istemediğim halde gideceğimi biliyorum. Niçin, niçin sana soruyorum, niçin? Ferdinand feryat etti. Bilmiyorum. Belki de şu sıralar, dünyadaki çılgınlık, akıldan daha güçlü olduğu içindir. Belki de bir kahraman olmadığım ve kaçmaya cesaret edemediğim içindir. Bu açıklanabilecek bir şey değil. Bu bir nevi mecburiyet. Ve ben 20 milyon insanı boğan o zinciri kıramıyorum. Kıramam. Yüzünü ellerinin içine gömdü. Başlarının üstündeki duvar saati zamanın nöbetçisi gibi bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Kadın sessizce titriyordu. Seni çağırıyorlar. Kabul ediyorum, her ne kadar anlamasam da. Fakat burada da sana seslenen bir çağrı duymuyor musun? Seni burada tutan bir şey yok mu? Ferdinand sinirlendi. Resimlerim mi, işim mi? Hayır, artık resim yapamam. Bunu bugün hissettim. Ben çoktandır bedenim burada, aklım, ruhum öbür tarafta yaşıyorum. Tüm dünya yerle bir olurken insanın kendisi için çalışması bir suç. Günümüzde artık hiç kimse sadece kendisi için hissedemez, kendisi için yaşayamaz. Karısı ayağa kalktı ve döndü. Yalnız kendin için yaşadığını bilmiyordum. Ben sanıyordum ki ben de senin dünyanın bir parçasıyım. Karısı sözlerine devam edemedi. Gözyaşları sözlerinin arasına karışıyordu. Ferdinand onu sakinleştirmek istedi. Fakat karısının gözyaşlarının arkasındaki öfke karşısında korkup geri çekildi. Git, dedi karısı. Git hadi. Ben senin için neyim ki? Bir kağıt parçası bile değilim. Git o zaman. Gitmek istiyorsan git. Ben gitmek istemiyorum ki, dedi Ferdinand derice bir öfkeyle masaya yumruğunu indirirken. Ben istemiyorum. Fakat onlar istiyor ve onlar güçlü. Bense güçsüzüm. Onlar binlerce yıldır ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Çok iyi örgütlenmişler, çok kurnazlar, çok iyi hazırlanmışlar. Yıldırım gibi tepemize düşüyorlar. Onların belli amaçları var. Benimse zayıflamış, harap olmuş sinirlerim. Bu adil bir savaş değil. Bir makineye karşı gelinemez. İnsana karşı koyulabilir. Fakat bu bir makine. Bir kasap makinesi. Vicdanı ve aklı olmayan ruhsuz bir alet. Ona karşı koyulamaz. Elbette karşı koyabilirsin. Mecbur kalırsan diye bağırdı karısı deli gibi. Sen karşı koymazsan ben karşı koyarım. Sen zayıfsan da ben değilim. Ben böyle bir kağıt parçası karşısında eğilmem. Bir kağıtta yazılanlara bir canlıyı feda etmem. Gücüm yettiği sürece gitmene müsaade etmeyeceğim. Sen hastasın ve ben bunun için yemin edebilirim. Sinirleri zayıflamış bir insansın. Bir tabak kırılsa titremeye başlıyorsun. Bunu bir doktor görür ve anlar. Burada muayene ol. Ben de seninle gelirim. Doktora her şeyi anlatırım. Elbette seni bırakırlar. Yapman gereken tek şey karşı koyman. İstediğin şey için ne olursa olsun mücadele etmen. Jeno'yu hatırla. Paris'te arkadaşını. 3 ay boyunca bir akıl hastanesinde gözlem altında tuttular. Muayeneleriyle işkence ettiler. Fakat o özgür bırakılıncaya kadar hepsine dayandı. Yapman gereken tek şey istemediğini göstermek. Tüm hayatın söz konusu. Unutma, hayatını, özgürlüğünü, sahip olduğun her şeyi istiyorlar. Buna karşı koymalısın. Karşı koymak, insan nasıl karşı koyabilir ki? Onlar herkesten güçlü. Onlar dünyanın en güçlüleri. Bu doğru değil. dünya onlara izin verdiği sürece güçlüler. Tek bir birey herhangi bir kavramdan daha güçlüdür her zaman. Fakat kendisine inanmalı. İradesine sahip çıkmalıdır. İnsan olduğunu ve insan kalmak istediğini unutmamalıdır. İşte o zaman etrafını saran, beynini uyuşturan vatan, görev, kahramanlık gibi sözcükler, kan kokan, sıcak, canlı insan kanı kokan boş laflar olarak kalırlar. Dürüst ol, vatan hayatın kadar önemli mi senin için? Soylu hükümdarlarına bile kalmayan bir taşrayı resim yaptığın sağ elin kadar seviyor musun? Düşüncelerimizde, kanımızla içimizde oluşturduğumuz görünmez adalet dışında başka bir adalet olduğuna inanıyor musun? Hayır, cevabını ben vereyim, hayır. Bunun için gidersen eğer, kendine yalan söylemiş olacaksın. Ben istemiyorum ki, bunu yeterince göstermiyorsun ama. Dahası sen artık hiçbir şey istemiyorsun. Senin yerine başkaları istiyor ve sen seni istemelerine bile sesini çıkarmıyorsun. Bu bir suç, sen nefret ettiğin bir şeye teslim oluyorsun. Ve bunun için kendi hayatını feda ediyorsun. Hayatını feda edeceksen neden inandığın bir şey için etmiyorsun? Kanını kendi düşüncelerin için feda etmek istiyorsan et. Fakat neden yabancılar için feda etmek istiyorsun? Ferdinand, unutma, özgür kalmak için yeterince istekliysen, karşındakiler kim olabilir? Kötü kalpli deliler yalnızca. Sen özgür olmayı yeterince istemezsen, işte o zaman seni ele geçirirler. O zaman deli sen olursun. Bana hep böyle derdin. Evet dedim, hepsini dedim. Kendimi cesaretlendirmek için saçmaladım durdum. Karanlık ormanda korkan çocukların korkularından korktukları için şarkı söylemeleri gibi ben de büyük laflar ettim. Hepsi yalandı. Şimdi korkunç bir şekilde farkındayım her şeyin. Çünkü beni çağırırlarsa hemen gideceğimi biliyordum. Gidecek misin gerçekten? Ben değil, ben değil. İçimdeki bir şeyler gidecek. Hatta çoktan gitti bile. Tıpkı bir okul çocuğunun öğretmeni geldiğinde kalkması gibi. Benim içimde de bir şeyler ayağa kalkıyor. Söylemiştim ya, titriyor ve itaat ediyor. Bir yandan da senin söylediklerini duyuyorum. Doğru ve gerçek olduğunu, insanca ve gerekli olduğunu da biliyorum. Bu benim yapmam gereken ve yapmak zorunda olduğum tek şey. Bunu biliyorum, farkındayım. Fakat gidiyorum. Bir şeyler bana hükmediyor. Hor gör beni. Ben de kendimi hor görüyorum. Fakat başka türlü davranmam imkansız. Başka türlü davranamam. Bak, dedi Paula sessizce. Dışarıya bak. Bir kez olsun. Lütfen, rica ediyorum. Belki de benim söylediklerimin hepsi doğru değildir. Kelimeler bazen yanılır. Fakat burada gördüğüm şey hakikat. Bu gördüğüm şey yalan söylemiyor. Bak, aşağıda bir köylü sabanını sürüyor. Genç ve güçlü. O neden kendisini öldürtmüyor? Çünkü onun ülkesinde savaş yok. Çünkü onun tarlası karşı taraftan birkaç kilometre ötede. Bu nedenle bu yasa onun için geçerli değil. Ve şimdi sen de bu ülkedesin ve bu yasa senin için de geçerli değil. Görünmeyen, sadece birkaç kilometre içinde geçerli. O birkaç kilometrenin dışındaysa geçerli olmayan bir yasa gerçek olabilir mi? Burada, barışın içinden karşı tarafa, savaşa baktığında anlamsızlığı görmüyor musun? Ferdinand, bak gölün üzerinde gökyüzü ne kadar da berrak. Renklere bak. İnsanların sevinmesi için bekleyen renklere bak. Buraya pencereye, yanıma gel ve bana gitmek istediğini bir kez daha söyle. İstemiyorum. İstemiyorum. Sen de biliyorsun. Neden bakayım ki? Ben biliyorum. Hepsini biliyorum. Hepsini. Sen bana işkence ediyorsun. Söylediğin her kelime canımı acıtıyor. Hiçbir şey, hiçbir şey ama hiçbir şey bana yardım edemez. Ferdinand, ne zaman gitmen gerekiyor konsolosa? Yarın. Aslında dün gitmeliydim. Fakat mektup bana ulaşmamış. Ancak bugün ulaşabilmiş. Yarın gitmek zorundayım. Peki ya yarın gitmezsen? Bırak beklesinler. Burada sana hiçbir şey yapamazlar. Üstelik acelesi de yok. Bırak 8 gün beklesinler. Onlara hasta olduğunu, yatakta yattığını yazarım. Erkek kardeşim de aynı yöntemi denedi ve 14 gün kazandı. En kötü ihtimal sana inanmazlar ve konsolosluk doktorunu buraya gönderir. Belki de doktor konuşabileceğimiz bir insandır. Üniforma giymeyenler daha bir insandır. Belki de yaptığın resimleri görür ve senin gibi bir insanın cephede olmaması gerektiğine ikna olur. Yine de işe yaramazsa en azından 8 gün kazanmış oluruz. Ferdinand, söz ver bana, hemen yarın gitmeyeceksin. Bırak beklesinler. İnsanın kendisini duygusal olarak hazır hissetmesi lazım. Oysa şu an senin sinirlerin harap bir halde. Onlar seninle istediklerini yaparlar. Güçlü olursan beraber geçireceğimiz güzel günleri düşün. Ferdinand, duyuyor musun beni? Paula onu sarstı. Ferdinand boş gözlerle bakıyordu. Bu donuk ve boş bakışlarda karısının söylediklerini duyduğuna ya da anladığına dair tek bir iz yoktu. Ferdinand ağır ağır toparladı kendini. Haklısın dedi sonunda. Sen haklısın. Acelesi yok ya. Bana ne yapabilirler ki? Sen haklısın. Kesinlikle yarın gitmeyeceğim. Öbür gün de gitmeyeceğim. Sen haklısın. Mektup beni bulamamış olamaz mı? Mektup geldiğinde dışarıdaydım belki. Hasta olamaz mıyım? Hayır, postacı imzamı aldı ya, fakat önemli değil. Sen haklısın. İnsan düşünüp taşınıp öyle karar vermeli. Sen haklısın. Ferdinand ayağa kalktı. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. Sen haklısın, haklısın diye mekanik bir sesle tekrarlayıp duruyordu. Ama sesi inandırıcılıktan yoksundu. Sen haklısın, sen haklısın diye tamamen dalgın, boş gözlerle aynı sözleri tekrarladı. Paula, kocasının düşüncelerinin bambaşka yerlerde, buradan çok uzaklarda savaş bölgesinde, felaketin içinde olduğunu biliyordu. Onun sürekli yüreğinden değil de sadece dudaklarından dökülen sen haklısın cümlelerini duymaya daha fazla tahammül edemedi. Sessizce dışarıya çıktı. Ferdinand akşam yemeğine de hiç dokunmadı. Gergin, dalgın bir hali vardı. Aklı başka yerdeydi. Ancak akşam yatağı yanına yattığında Paula, onun korkusunun hala canlı olduğunu hissetti. Ferdinand kendinden kaçmak istercesine Paula'nın yumuşak, sıcak bedenine sarıldı. Sımsıcak ve titreyerek kenetlendi karısına. Fakat Paula bunun bir sevgi değil, kaçış olduğunun farkındaydı. Bir kramptı bu, gayri ihtiyari bir kasılmaydı sadece. Kocasının öpücükleri arasında gözyaşlarını hissetti. Acı ve tuzlu gözyaşlarını. Sonra yine sessizliğe gömüldü Ferdinand. Paula ara sıra onun iç çektiğini duyuyordu. O zaman ona elini uzatıyor, Ferdinand da hiç bırakmayacakmış gibi karısının uzattığı eli tutuyordu. Paula da konuşmuyordu. Sadece bir kez o da hıçkırdığını duyduğunda onu teselli etmek için konuştu. Daha 8 gün var. Düşünme. Fakat ona düşünme dediği için kendinden utandı. Şimdiye kadar bu evde ne suskunluk ne de karanlık kendini bu kadar ağır hissettirmişti. Tüm dünyanın dehşeti duvarların içine buz gibi işlemişti sanki. Sadece saat hiç şaşırmadan vuruyordu. Zamanın demir bekçisi gibi bir aşağı bir yukarı gidiyordu. Ve Paula, bekçinin attığı her adımla bu insanın sevdiği, yanında capcanlı yatan kocasının ondan uzaklaştığını hissediyordu. Daha fazla dayanamadı. Yataktan fırlayıp saatin sarkacını durdurdu. Artık zaman diye bir şey yoktu. Yalnızca korku ve sessizlik vardı. Hiç konuşmadan uzandılar. Günün ilk ışıkları vuruncaya kadar uyumadan öylece kaldılar. Dışarıda henüz kış karanlığı vardı. Şafak yeni söküyordu. Gölün üzeri kalın bir kırç tabakasıyla kaplıydı. Ferdinand kalktı, çabucak giyindi, tereddüt içinde ve ne yapacağını bilmez bir halde kah o odaya, kah öbür odaya girip çıkıyordu. Sonra birden şapkasını ve paltosunu kaptı, sessizce sokak kapısını açıp kendini dışarı attı. Bazen arada bir duruyor, arkasına siste yavaş yavaş kaybolan eve bakıyor. Sonra yine yoluna devam ediyor, taşlara takılıp tökezliyor, arkasından biri kovalıyormuş gibi istasyona doğru koşuyordu. Sonunda oraya vardığında durdu. Islak giysilerinden buhar çıkıyor, alnından terler akıyordu. Onu tanıyan birkaç köylü ve sıradan insanlar da oradaydı. Onu selamladılar. İçlerinden bazıları onunla konuşmaya pek hevesliydiler. Fakat onun hiç niyeti yoktu. İçindeki utançla karışık korku nedeniyle o an insanlarla konuşmaya çekiniyordu. Tren yanaştı. Ferdinand kendini bir kompartımana attı. Yerde kirli bir gazete duruyordu. Gazeteyi aldı, ne okuduğunu bilmeden gazeteye baktı. Gördüğü tek şey, onu tutan ve gittikçe daha çok titreyen elleriydi. Tren durdu, Züriye varmışlardı. Sendeleyerek trenden indi. Nereye sürüklendiğini biliyordu ve iradesinin buna karşı koyduğunu fakat başaramayıp zayıfladığını, gittikçe zayıfladığını da hissediyordu. Önünden geçen bir taksinin hız arkasından seslendi. İntihar eden bir kişinin kendisini nehre atması gibi arabaya atladı. Gideceği yerin adını söyledi. Konsolosluğun olduğu cadde. Araba hızla hareket etti. Konsolosluğun kapısı kapalıydı. Zili çaldı. Cevap veren olmadı. İçinde bir ses yükseldi. Geri dön, çabuk uzaklaş, merdivenlerden in hemen.
Fakat tekrar zili çaldı. İçeriden yavaş yavaş gelen birinin ayak sesleri duyuldu. Kapıyı kollarında kolluk, elinde toz bezi olan bir hizmetli açtı. Anlaşılan büroları temizliyordu. ''Ne istiyorsunuz?'' diye çıkıştı aksi bir tonla. ''Konsolosluğa gelmiştim. Ben çağrıldım.'' diye kekeledi. Hizmetli küstah bir tavırla ''Tabeladaki yazıyı okumadınız mı? Mesai saatleri 10-12. Şimdi kimse yerinde değil.'' dedikten sonra Ferdinand'ın ağzını açmasına fırsat vermeden kapıyı kapattı. Ferdinand orada öylece kala kaldı. Yüreğinde sonsuz bir utancın ağırlığını hissediyordu. Saate baktı. Henüz 7'yi 10 geçiyordu. ''Delilik bu. Ben delirdim.'' diyerek kekeledi. Ve yaşlı bir insan gibi merdivenlerden titreye titreye indi. 2,5 saat. Bu ölü zaman onun için korkunçtu. Çünkü bekleyerek geçireceği her dakika gücünü biraz daha kaybedeceğini biliyordu. Buraya geldiğinde sabırsız ve hazırdı. Her şeyi önceden hesaplamış, her sözcüğü yerine yerleştirmiş, tüm olacakları kafasında canlandırmıştı. Cadde onu adeta oradan oraya sürüklüyor, nereye gideceğini bilmiyordu. Bir kafeye girdi. Gazete okumaya çalıştı. Fakat yazılanlardan rahatsız oldu. Her yerde vatan ve askerlik görevinden bahsediyordu. Ve bunlar kafasını karıştırıyordu. Bir konyak içti. Sonra boğazındaki acı tattan kurtulmak için bir tane daha içti. Birden eliyle yüzüne dokundu. ''Tıraş olmayı unutmuşum, tıraşsızım.'' dedi. Hemen berbere koştu. Kendinden emin ve sağlam adımlarla dükkandan ayrıldı. Konsolosun merdivenlerini bir delikanlı gibi çıktı. Bir dakika sonra hizmetli henüz kapıyı açmıştı ki planının yanlış olduğu duygusuyla sıkılmaya başladı. Hiçbir şey beklediği gibi gitmedi. Askeri ataşe yardımcısını sorduğunda ziyaretçisi olduğu, beklemesi gerektiğini söyledi. Ve hiç de kibar olmayan bir tavırla asık suratlı 3 kişinin oturduğu sıradaki bir koltuk gösterildi. Zaman geçtikçe kalkıp gitmesi gerektiğine, tüm gücünü kaybetmeden hızla buradan uzaklaşması gerektiğine inandı. Bir ara kendini toparladı, ayağa kalktı ve nöbetçi gibi yanlarında dikilmiş hizmetliye ''Yarın yeniden gelirim.'' dedi. Fakat hizmetli onu rahatlatmak için ''Sayın ataşe yardımcısı birazdan sizi alacak.'' dediğinde dizleri titremeye başladı. Burada tutukluydu. Karşı koyması imkansızdı. Ferdinand ayağa kalktı. Bastonunu ve eldivenlerini pencerenin pervazında unuttuğunu çok geç fark etti. Fakat artık geri dönüp alamazdı. Çünkü sayın ataşe yardımcısı onu bekliyordu. Ataşe yardımcısının odasının kapısı açılmıştı bir kere. Bakışları arkada, düşünceleri karmakarışık içeriye girdi. Ataşe yardımcısı çalışma masasında oturmuş bir şeyler okuyordu. Başıyla selam verdi. Oturmasını söylemeden kibarca ve soğuk bir tavırla gülümsedi. Ayağa kalkıp, ''Ah bizim usta sanatçımız, bekleyin bekleyin.'' diye yandaki odaya seslendi. ''Lütfen, Ferdinand Rey'nin dosyasını, evvelki gün işlemi yapılan, hani silah altına alma emri gönderilen.'' Otururken de Ferdinand'a, ''Demek siz de bizi terk ediyorsunuz. Umarım burada İsviçre'de güzel vakit geçirmişsinizdir. Ayrıca çok iyi görünüyorsunuz.'' Bu arada önüne getirilen dosyaya şöyle bir göz gezdirip, ''M'deki birliğe katılacak. Evet evet, tamam, hepsi tamam. Evrakı hazırlatmıştım. Yol giderlerinizin karşılanmasını istemiyorsunuz herhalde değil mi?'' diye devam etti. Ferdinand orada öylece kararsız duruyordu. Ağzında bir şeyler gevelediğini duydu. ''Hayır, hayır.'' Ataşe yardımcısı evrakı imzalayıp Ferdinand'a uzattı. ''Aslında yarın hareket etmeniz gerekiyor. Fakat o kadar da acelesi olduğunu sanmıyorum. Son yapıtınızın üzerindeki boyaların kurumasını bekleyebilirsiniz. İşlerinizi halletmek için 1-2 güne daha ihtiyacınız varsa halledebilirsiniz. Sorumluluk bana ait. Ben idare ederim. Vatanınız için 1-2 günün önemi yoktur herhalde.'' Ferdinand bunun bir espri olduğunu ve gülümsemesi gerektiğini anladı ve gerçekten de dudaklarının kibarca büküldüğünü hissetti. ''Bir şeyler söylemeliyim, şimdi bir şeyler söylemek zorundayım.'' diyordu içindeki ses. ''Baston gibi durmamalıyım orada öyle.'' Sonunda ağzından şu sözler çıktı. ''Celp emri yeterli mi? Başka bir şeye ihtiyacım yok mu? Pasaportumu almayayım mı?'' ''Hayır hayır.'' diyerek gülümsedi yardımcı. ''Sınırda size güçlük çıkarmayacaklar. Ayrıca geleceğiniz bildirildi. Size iyi yolculuklar.'' Ferdinand, karmaşık duyguların ortasında hissedebildiği kadarıyla doğru kapıya yöneldi. Ancak akşama doğru varabildi eve. Tabanları yanıyordu. Saatlerce amaçsız dolaşıp durmuş, 3 kez kendi evinin kapısından dönmüştü. Sonunda evin arkasından bağların içindeki gizli yoldan eve girmeye çalıştı. Fakat köpek, sadık köpekleri onu gördü. Sevinçle havlayarak üzerine atlayıp kuyruğunu sallamaya başladı. Karısı kapıda duruyordu. Ferdinand bir bakışta onun her şeyi bildiğini anladı. Tek kelime etmeden karısını takip etti. Utançtan adeta kas katı kesilmişti. Ferdinand dedi. Sesi çok titriyordu. Sen hastasın. Şimdi seninle konuşulmaz. Sen kendi iradenle davranmıyorsun ve ben ne kadar ıstırap çektiğini hissediyorum. Ferdinand susuyordu. Karısının sesi gittikçe yükseldi. Ben bugüne kadar senin özel işlerine hiç karışmadım. Kendi kararlarını özgür iradenle vermeni istedim hep. Fakat şimdi sadece kendi hayatınla değil, benim hayatımla da oynuyorsun. Mutluluğumuz için yıllarca uğraştık ve ben onu senin gibi devlete, cinayete, senin kibrine ve zayıflığına kurban etmeyeceğim ve pes etmeyeceğim. Ferdinand hala susuyordu. Onun suçunun bilincinde bir köle gibi susması yavaş yavaş karısını iyice öfkelendirdi. Ben hiçbir şeyi bir yazı parçasına kurban etmeyeceğim. Sizler politika ve etik diyorsunuz. Oysa biz kadınlar neyin ne olduğunu hissediyoruz. Vatanın ne demek olduğunu ben de biliyorum. Fakat bugün ne anlama geldiğini de biliyorum. Cinayet ve esaret. İnsan bu halkın üyesi olabilir. Fakat halkı çıldırdığında kendisinin de çıldırması gerekmez. Sen onlar için bir rakamdan, bir sayıdan ibaretsin. Şimdiye kadar asla senin yerine karar verme cüretinde bulunmadım. Fakat şimdi seni onlardan korumak benim görevim. Seni kullanmak, istediklerini yaptırabilmek için aklını ele geçirdiler. Ben bugün hiç olmadığım kadar güçlüyüm. Fakat beni unuttular. Ben bugün hiç olmadığım kadar güçlüyüm. Ferdinand anlaşılmaz bir şekilde susuyordu. Ne başkalarına ne de karısına karşı direnç gösterecek durumdaydı. Paula savaşmaya hazırlanan biri gibi ayağa kalktı. Sesi sert, katı ve gergindi. Konsoloslukta sana ne dediler? Bilmek istiyorum. Beyefendilerin acelesi var anlaşılan. Hemen yarın istiyorlar. Sen muhtemelen bir de teşekkür etmişsindir onlara. Hazır ola geçip topuk selamı vermişsindir itaatkar bir şekilde. Yarın birliğinize katılın, ihmal etmeyin. Daha doğrusu bir köle gibi kabullenmişsindir. Hayır, o kadar uzun boylu değil, o kadar da değil. Ferdinand kalktı, yüzü solgundu, eliyle sıkıca koltuğa tutunuyordu. Paula, kendimizi kandırmayalım. Buraya kadarmış. Bundan kurtuluş yok. Karşı koymaya çalıştım ama olmadı. Ne yapalım? Ben bu kağıt parçası kadarım işte. Hem burada da özgür olamayacaktım. Her saat bir şeylerin bana seslendiğini, beni aradığını, beni kendine çektiğini hissedecektim. Oysa öbür tarafta her şey benim için daha kolay olacak. Esaretin içinde de bir özgürlük vardır nasılsa. İnsan kendini kaçak hissettikten sonra hiçbir yerde özgür değildir. İçeride ya da dışarıda olmuş hiç fark etmez. Hem sonra neden en kötüsünü düşünüyoruz ki? Onlar beni ilkinde geri göndermişlerdi. Neden şimdi de göndermesinler? Belki de bana silah vermezler. Hatta ben sıradan, basit bir görev vereceklerine eminim. Paula'nın tavrı değişmedi. Önemli olan bu değil Ferdinand. Sana kolay ya da zor bir görev vermeleri değil önemli olan. Tam tersine nefret ettiğin bir görevi kabul mü edeceksin? Çünkü itiraz etmeyen, karşı koymayan herkes suç ortağıdır. Ve sen itiraz edebilirsin. Bu yüzden itiraz etmek zorundasın. Karşı koymak zorundasın. İtiraz edebilir miyim? Karşı koyabilir miyim gerçekten? Hiçbir şey yapamam. Artık hiçbir şey yapamam. Lütfen bana acı çektirme. Senden rica ediyorum. Bana işkence etme. Bana bunları söyleme. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Asıl sen onların yaşayan bir insan üzerinde hakları olmadığını kendine söylemeli, kendini inandırmalısın. Hak, hukuk. Bugün dünyanın neresinde hak kaldı? İnsanlar onu katletti. Herkesin hakları var. Fakat onların gücü var. Ve bugün güç demek her şey demek. Neden onların gücü var? Çünkü bu gücü onlara siz veriyorsunuz. Ve sizler korkak olduğunuz müddetçe onların gücü hep olacaktır. Tüm bunlar, yani insanlığın bugün korkunç dediği şey, yeryüzündeki 10 insanın iradesinden ibaret. Ve 10 insan bunu yeniden yıkıp yok edebilir. Bir insan, yaşayan tek bir insan onlara karşı durarak bu gücü yerle bir edebilir. Onlara itaat ettiğiniz müddetçe sizler sadece bir kölesiniz ve bunu da hak ediyorsunuz. İçinde bir şeyler hayır diyorsa sen de hayır demelisin, biliyorsun. Ben senin hayatını, özgür bir insan olmanı, mesleğini seviyorum. Canavarlar içinde bir canavar, köleler içinde bir köle olmak için gitmek istiyorsan karşında olurum. İnsan bir amaç uğruna kendinden vazgeçebilir. Fakat başkalarının çılgınca fikirleri uğruna değil. Bırak vatan için ona inananlar ölsünler. Paula, çok mu açık konuşuyorum? Onbaşının nefesini ensende hissetmeye başladın mı? Korkma, hala İsviçre'deyiz. Susmamı ya da sana bir şey olmayacak dememi bekliyorsun. Fakat şimdi duygusallığın sırası değil. Bu bir ölüm kalım meselesi. Her şey, sen, ben bir dönüm noktasındayız. Ben seni özgür bir insan olduğun için seçtim ve sevdim. Ve ben zayıfları, kendine yalan söyleyenleri hor görürüm. Neden sana merhamet edeyim ki? Biliyorum, gitmez burada kalırsan büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Bir daha annemi, babamı ve kardeşlerimi göremeyeceğim. Geri dönmemize izin vermeyecekler. Sen yanımda olursan ben bütün bunlara razıyım. Fakat bizi ayırırsan bir daha bir araya gelemeyiz. Ferdinand, vakit varken iyi düşün. Bugüne kadar çocuğumuz olmadığı için çok üzülmüş, çok acı çekmiştim. İlk defa çocuğum olmadığı için seviniyorum. Şimdiye dek hiç bugünkü kadar arkanda durmamıştım. Zira hayatı senin için zorlaştırıyorum. Fakat söylüyorum sana, ben öyle gidip bir bakayım, bir deneyeyim diyebileceğim bir şey değil. Bu bir deneme değil, gidersen bu bir veda demek. Ferdinand'ın son çırpınışı, son direniş çabasıydı. Üstelik bu güce karşı koyamamaktan, ona yenilmekten umutsuzca korkan Ferdinand, şunu çok iyi biliyordu ki şimdi birileri onu engellemezse yok olup gidecekti. Karısının oda kapısını yokladı. Merakla içeriği dinledi. Hiç hareket yoktu. Çekinerek dikkatlice kapıyı tıklattı. Ses yoktu. Bir daha çaldı. Yine ses yoktu. Usulca kapının koluna bastırdı. Kapı açıktı. Fakat oda boştu. Boş ve dağınıktı yatak. Paula! Ve sonra saldırıya uğramış biri gibi tüm evin içinde bağırmaya başladı. Paula! Paula! Yine kimse yanıt vermedi. Mutfağa koştu. Orada da kimse yoktu. Kaybolmuşluğun verdiği o korkunç duygu titremeyle kendini gösteriyordu. Ne istediğini bilmeden el yordamıyla yukarıya atölyeye çıktı. Veda mı edecekti? Yoksa kalmak için bir sebep mi arıyordu? Bilmiyordu. Fakat burada da kimse yoktu. Hatta köpeğinden, o sadık hayvandan bile iz yoktu. Bomboş evin içinden geçip kendi odasına döndü. Sırt çantasını aldı. Mecburiyete boyun eğince üzerindeki yükün kalktığını hissediyordu. Bu onun suçu dedi kendi kendine. Sadece onun suçu. Neden gitti ki? Beni engellemeliydi. Bu onun göreviydi. Beni benden kurtarabilirdi. Üzerindeki benim kanım. Bu onun suçu, benim değil. Sadece onun suçu. Evin önündeyken bir kez daha geri dönüp baktı. Bir yerlerden biri sesleniyor mu, bir sevgi sözcüğü geliyor mu diye. Görünürde kimse yoktu. Her şey, herkes onu terk etmişti. Ayaklarının altındaki zeminin kaydığını hissediyordu. Bir an için 10 adım daha ilerlemeyi, bedenini köprüden aşağıya, o sonsuz huzura bırakmayı geçirdi aklından. Tam o sırada kilisenin çanı sert bir şekilde çaldı. Bir zamanlar çok sevdiği o aydınlık gökyüzünden inen, bu sert çağrı Ferdinand'ın üzerinde kırbaç etkisi yapmış, onu kendine getirmişti. 10 dakika daha, 10 dakika sonra tren gelecek ve her şey geride kalmış olacaktı. Kesin ve geri dönülmez bir şekilde. 10 dakika daha. Birden korkuyla sıçradı. Sırt çantası titreyen ellerinden yere düştü. Karşısında karısı duruyordu. Solgun ve uykusuz görünüyordu. Kederli bakışlarını Ferdinand'a çevirmişti. Geleceğini biliyordum. 3 günden beri biliyordum. Fakat seni terk etmeyi aklımdan bile geçirmedim. Sabahın erken saatlerinden beri burada bekliyorum. İlk trenden beri bekliyorum. Ve son tren kalkıncaya kadar da bekleyeceğim. Ben nefes aldığım müddetçe sana dokunamayacaklar. Ferdinand bir düşün, sen demedin mi daha zaman var diye. Neden bu acele? Ferdinand ona kararsızca baktı. Bu yalnızca ben geleceğimi bildirdim. Beni bekliyorlar. Kim bekliyor seni? Esaret ve belki de ölüm. Başka hiçbir şey beklemiyor seni. Uyan Ferdinand. Hisset lütfen. Hisset, sen özgürsün. Tamamen özgür. Bunu sana 1000 kez söyleyeceğim. 10.000 kez söyleyeceğim. Her saat, her dakika... Sen özgürsün. Lütfen. İnsanlar, insanlar. Bana ne insanlardan? Sen savaşta vurulup düştüğünde ya da eve sakat döndüğünde insanların bana ne faydası olacak? İnsanlar umurunda değil. Onların merhametinden, sevgisinden bana ne? Trenin sinyali çalmaya başladı. Ferdinand kendini toparlamaya çalıştı. Solgun ve gergindi. Sırt çantasına uzandı. Fakat Paula ondan önce çantayı çekip aldı ve kocasının karşısına dikildi. "Ver onu bana," diye bağırdı Ferdinand. "Asla, asla," diye cevap verdi Paula. Tam o sırada lokomotifin gürültüsü duyuldu. Ferdinand birden sırt çantasını bıraktı. Arkasına bile bakmadan raylar üzerinde düşe kalka hızla trene doğru koşmaya başladı. Ve bir vagona atladı. Etraf kahkahalar ve alkışlarla inliyor. Köylüler sevinçle bağırıyorlardı. "Uzaklaş, kaç, yoksa yakalayacak seni. Koş, koş, kaç, yakalarsa dövecek seni," diyerek onu coşturuyorlardı. Arkasından atılan kahkahalarla Ferdinand'ın utancı da artıyordu. Derken tren hareket etti. Paula orada öylece kala kalmıştı. Elinde sırt çantası, etrafında kahkaha atan insanlar, gittikçe uzaklaşan trene dikmişti gözlerini. Pencereden el sallayan, selamlayan kimse yoktu. Birden gözlerinden yaşlar boşandı ve hiçbir şeyi göremez oldu. Tren giderek hızlandığında Ferdinand bir köşeye pusmuş, pencereden bakmaya bile cesaret edememişti. Tren hızla ilerlediği için dışarıdaki her şey, sahip olduğu her şey sanki binlerce parçaya ayrılıyordu. Hepsi geçip gidiyordu. Tüm yaşamı damarlarından akıp gitmiş gibi hissediyordu. Başına gelenleri tam olarak anlayabilmiş, idrak edebilmiş değildi. Kondüktör biletini görmek istedi. Bileti yoktu. Uykuda gezer gibi sınır bölgesinde gideceği yeri söyledi. İstemeye istemeye aktarma yaptı. Tüm bunları içindeki makine yapıyordu ve artık acı da vermiyordu. Sınırda evrakını göstermesini istediler. Verdi. Bu boş kağıttan başka elinde hiçbir şey kalmamıştı. Sanki bazen içindeki kaybolmuşluk yavaş yavaş düşünmeye çalışıyor ve tıpkı rüyada gibi derinlerden mırıldanıyordu. "Geri dön. Henüz özgürsün. Mecbur değilsin." Fakat kanında işleyen o makine, konuşmayan, ancak sinirlerine ve tüm uzuvlarına hükmeden o makine, onu görünmeyen bir mecbursunla öne doğru itiyordu. Ferdinand kendi ülkesine gideceği aktarma treninin duracağı peronda bekliyordu. Karşıda son derece donuk ışıkların altında nehrin üzerinde bir köprü görülüyordu. Orası sınırdı. Uyuşmuş duyguları, bu sözcüğün anlamını kavramaya çalışıyordu. Bu tarafta insanların yaşamasına izin vardı. Buradaki insanlar nefes alabiliyor, özgürce konuşabiliyor, istediklerini yapabiliyor, ciddi işlere hizmet edebiliyorlardı. Ve tüm bunların arasında iki kirişin üzerindeki 10 düzine ahşap kazık üzerine kurulmuş şu küçük köprü vardı. Her biri farklı renkte üniformalar giymiş iki adam da omuzlarında silahları orada durmuş köprüyü koruyorlardı. Anlayamadığı, ne olduğunu bilmediği bir şey Ferdinand'a acı veriyordu. Artık doğru düşünemediğinin farkındaydı. Bu bir parça ahşabın başında neyi koruyorlar, neyi engelliyorlardı? Düşünürken durakladı. Sınırda olmak onu adeta hipnotize etmişti. Sınırı somut olarak, tüm duyularıyla gördüğünden beri, üniformalar giymiş canları sıkkın askerler tarafından korunduğunu gördüğünden beri, kendi içindeki bir şeyleri tam olarak anlamlandıramaz olmuştu. Olayları değerlendirmeye çalıştı. Savaş vardı. Fakat savaş sadece karşı taraftaki ülkedeydi. 1 kilometre ilerideydi. Daha doğrusu 1 kilometreden bile az, 800 metre ileride başlamıştı savaş. Sınırda giderken bir ayağı köprüde, bir ayağı toprakta olunca ne olacaktı? Özgür mü, yoksa asker mi? Bir ayağında sivil bot, diğer ayağında asker postalı mı? Kafasından sürekli böyle çocukça düşünceler geçiyordu. Yalnızca lokomotifin yönü değiştirilmişti. Kocaman cam gözleriyle öbür yöne bakıyordu. Vagonları İsviçre'ye götürmek için bekliyordu. Daha zamanı olduğuna dair bir uyarıydı bu. Ferdinand kaybettiği yuvasına duyduğu ve ölmüş sinirler gibi zayıflamış, özlem duygusunun içinde acıyla hareket ettiğini, eski Ferdinand'ın içinde yeniden başladığını hissediyordu. Tam o sırada sinyaller çekiç gibi vurmaya başladı. Ve o sert vuruş, Ferdinand'ın hala kararsız olan duygularını paramparça etti. Artık her şey bitmişti, biliyordu. Bu trene binecek, 3 dakika sonra, yani 2 kilometre gittikten sonra köprüye varmış olacak, köprüyü de geçtikten sonra her şey bitmiş olacaktı. Tren Ferdinand'ın titreyerek ve meraklı gözlerle baktığı yönden gelmiyordu. Tam tersine, karşı taraftan köprünün üzerinden geliyordu. Gürültülü bir şekilde geliyordu. İstasyonun giriş salonu bir anda inledi. İnsanlar bekleme salonundan akın etti. Kadınlar bağıra çağıra, birbirlerini iterek koşuyordu. Ve birdenbire müzik çalmaya başladı. Ferdinand müziği dinledi, şaşırdı. Kulaklarına inanamadı. Fakat yüksek sesle tanıdık bir şey çalıyordu. Düşmanın ulusal marşı, Almanya'dan gelen bir trendi. Tren gürültüyle yanaştı. Kesik kesik soludu ve durdu. İnsanlar akın etmeye başladılar. Vagonların kapıları açıldı. Soluk yüzlü insanlar çıktı dışarıya. Alev alev yanan gözlerinde kendinden geçmişliğin parıltısı vardı. Üniformalar içinde Fransızlar, yaralı Fransızlar, düşmanlar. Ferdinand bunun mübadele için yaralı askerleri getiren, buradaki esaretten kurtulan, savaşın vahşetinden kurtulan askerleri getiren tren olduğunu anlayınca rüyadan uyandı. Ve bunu buradaki herkes biliyordu. Nasıl da el sallıyor, sesleniyor ve gülüyorlardı. Bazılarına gülmek henüz acı geldiği halde içlerinden biri sendeleyerek hüngür hüngür ağlayan kadınlar aradıklarını, sevdiklerini bulmak için bir pencereden diğerine koşuyorlar. Bütün sesler, haykırışlar, hıçkırıklar, çığlıklar birbirine karışıyordu. Herkes sevinçten sarhoş olmuş gibiydi. Müzik sustu. Dakikalarca çığlık atan, haykıran insanların herkesi etkileyen duygu serinden başka bir şey duyulmadı. Sonra bir sessizlik oldu. Sevinçlerini ve özlemlerini sessizce paylaşan, heyecanlı heyecanlı konuşan insanlar küçük küçük gruplar oluşturdu. Birkaç kadın hala oradan oraya koşturuyordu. Hemşireler yaralı askerleri teselli ediyor, onlara hediyeler veriyorlardı. Beyaz çarşaflar içinde solgun görünüyorlardı. Etrafları şefkatle itham gösteren insanlarla sarılıydı. Kollarını kaybetmişler, bir deri bir kemik kalmışlar, vücudunun yarısı yanmış, bir gençlikten geriye kalan bakımsız, tıraşsız, harap olmuş, yaşlanmış yüzler. Fakat hepsinin gözlerinde bir parıltı vardı. Hepsi kutsal yolculuğunu tamamlamış hissediyordu. Ferdinand bu beklenmedik kafileyi görünce felce uğramış gibi oldu. Evrakının altındaki yüreği göğsünden fırlayacakmış gibi çarpmaya başlamıştı. Diğerlerinin dışında yalnız başında bekleyeni olmayan bir sedye gördü. Ağır ve kararsız adımlarla bu yabancı sevincin arasında unutulan yaralının yanına gitti. Dağınık, bakımsız sakalının altındaki yaralı yüzü kireç gibi bembeyazdı. Yaralı kolu felçli gibi sedyeden sarkıyordu. Gözleri kapalı, dudakları solgundu. Ferdinand titredi. Sedyeden sarkan kolu yavaşça acı içindeki göğsün üzerine koydu. Tam o sırada bu yabancı insan gözlerini açtı. Ona baktı. Sonsuz uzaklıktan, meçhul azaptan minnettarlıkla bir gülümseme belirdi yüzünde. Ve selamladı Ferdinand'ı. İşte o an titremekte olan Ferdinand'ın beyninde bir şimşek çaktı. Bunu mu yapacaktı? O da insan onurunu böyle mi ezecekti? İnsan kardeşlerinin gözlerine böyle nefretle mi bakacaktı? Kendi özgür iradesiyle bu büyük insanlık suçuna ortak mı olacaktı? Birden içinde gerçekliğin o büyük duygusu patladı ve göğsündeki makineyi parçaladı. Mutlu ve kocaman bir özgürlük yükseldi içinde ve parçalayıp yok etti itaati. Asla, asla diye bağırıyordu içindeki her şey. Ve onu yere düşürdü. Hıçkırarak sedyenin önüne yığıldı. İnsanlar koşup geldiler. Sağra nöbeti geçirdiğini sanmışlardı. Bir doktor aceleyle yardıma koştu. Fakat o kalkmıştı bile. Yardımları reddetti. Yüzünde sakin bir mutluluk vardı. Cüzdanını çıkardı. İçindeki son banknotlarını aldı. Sedyedeki yaralının yanına koydu. Sonra cebinden celbi çıkarıp bir kez daha yavaş yavaş ve şuurla okudu. Ardından yırtıp parçalarını rayların üzerine attı. İnsanlar ona deliymiş gibi bakıyorlardı. Fakat o artık utanç duymuyordu. Tek bir şey hissediyordu. İyileşmişti. Müzik yeniden çalmaya başlamıştı. Fakat kalp atışları tüm sesleri bastırıyordu. Akşamın geç saatlerinde evine geldi. Ev karanlık ve kapalıydı. Tıpkı bir tabut gibi. Kapı çaldı. Ayak sesleri duydu. Kapıyı karısı açtı. Kocasını birdenbire karşısında görünce korktu. Fakat kocası yumuşak bir şekilde ona sarıldı. Birlikte içeri girdiler. Hiç konuşmadılar. İkisi de mutluluktan sarsılıyordu. Ferdinand odasına girdi. Bütün resimleri oradaydı. Paula hepsini atölyeden buraya taşımıştı. Resimleriyle de olsa ona yakın olmak için. Karısının bu davranışıyla kendisine duyduğu sevginin büyüklüğünün farkına vardı. eve dönmekle ne kadar çok şeyi kurtardığını anladı. Hiçbir şey demeden karısının elini sıkıca tuttu. Mutfaktan köpekleri koşup geldi. Ferdinand'ın üzerine sıçradı. Her şey onu beklemişti. Sanki gerçek varlığıyla hiç buradan gitmemişti. Fakat o ölmüş de tekrar yaşama geri dönmüş gibi hissediyordu. Hala hiçbir şey konuşmuyorlardı. Paula yavaşça kocasını elinden tutup pencereye götürdü. Dışarıda ne yaptığını bilmeyen, kafası karışmış bir insanlığın bizzat kendisinin yarattığı acının dokunamadığı sonsuz bir dünya vardı. Ve Ferdinand için ışıldıyordu sonsuz gökyüzünün altındaki sonsuz yıldızlar. Ferdinand başını gökyüzüne kaldırdı. Yeryüzünde insanoğlu için kendi yasasının dışında bir yasa olmadığını ve hiçbir şeyin birine bağlı olmak kadar insanı hayata bağlamadığını hissetti. Dudaklarının yakınında karısının mutlu soluğunu duyuyordu. Bazen ikisinin bedeni de birbirlerini hissetmenin mutluluğuyla titriyordu. Fakat susuyorlardı. İkisinin de yüreği sözlerin karışıklığından, insanların yasalarından kurtulmuş, sonsuz özgürlüğün içinde uçuyordu. Son.